Ayrım 5. Rüzgarlara Söyleyen Henning Mankell, sayfa 47. Diğerlerinden yaşça daha büyük olan bir önderleri vardı. İçlerinden bir tek onun üzerinde alacalı bulacalı bir üniforma üstü ve yırtık bir asker beresi vardı. Ağzını açtığında dişlerinden çoğunun, belki de hepsinin dökülmüş olduğunu gördüm. Diğerleri gibi o da sarhoştu. Ama bunun yanı sıra kulübelerini yakmış, çoğunu öldürmüş, kalanlarını da korkuya boğmuş oldukları köylüler üzerindeki iktidarı başına vurmuş gibiydi. Huzursuz ruhlar tarafından rahatsız ediliyormuşçasına arada bir elini kolunu sallıyordu. Sonra tiz ve yüksek bir sesle konuşmaya başladı. Sesi kadınların su almaya gittiği ırmağın üzerinde uçuşan kuşlardan birininkini andırıyordu. Bizim konuştuğumuz dili konuşuyordu ama yüksek dağlara daha yakın bölgelerden geldiğini ele veren bir aksanı vardı. Bizi kurtarmaya gelmiş olduklarını söyledi. Bizi iktidardaki partiden ve hükümetten, genç devrimcilerden kurtaracaklardı. Eğer kurtarılmak istemezsek hepimizi öldüreceklerdi. Köyümüzü yakıp pek çoğumuzu öldürmüş olmalarının nedeni, bizi kurtarma ve daha iyi bir hayat sürmemizi sağlama niyetlerinin ne kadar ciddi olduğunu göstermekti. Şimdi yiyecek ve bu yiyeceği taşımak için yardım istiyorlardı. Arkasına saklandığım sepeti düşünerek ürperdim. İçinde mısır vardı. Sepeti alacak olurlarsa beni bulacaklardı. Daha da görünmez olmaya çabaladım. Sanki zamanım varmış gibi içine saklanabileceğim bir çukur açmak için ayak parmaklarımla toprağı kazımaya başladım. Aynı zamanda duvarlar gibi köy meydanına, şimdi mezarlık havasına bürünmüş eğlence alanına sürülmüş ve etrafları kana bulanmış silahlar taşıyan donuk bakışlı hırpani kılıklı haydutlar tarafından sarılmış köylülerin arasında gözlerimle babamı arıyordum. Göremeyince onun da benim gibi saklanmış olabileceğini, belki de yanmış kulübelerden birinin arkasında olduğunu düşündüm. Haydutların önderi olan adam hala konuşuyordu. Sadece bizi kurtarmakla kalmayacaklarını, aramızdan bazılarının onlara, kurtarılması gereken diğer köylere doğru ilerleyişlerinde eşlik etme fırsatı bulacağını söyledi. Bu sözler üzerine meydana sürülmüş köylüler huysuzlanmaya ve yakınıp ağlamaya başladı. Tam o sırada annemi gördüm. Diğer kadınların arkasında araya sıkışmış duruyordu. Sırtında birkaç hafta önce doğan kız kardeşim vardı. O güzelim yüzü diğer kadınlarla paylaştığı korkuyla çarpılmıştı. Gözleri sürekli olarak bir şey arıyor ama bulamıyordu. Birden aradığının ben olduğunu anladım. İşte o an insanın annesi olmasının ne demek olduğunu şimdiye kadar yaşamış olduklarımdan çok daha belirgin bir biçimde kavradım. Ama aynı zamanda tıpkı belki de yitirmiş olduğum babam gibi onu da yitireceğimi. Aniden haydutlar da huzursuzlaştı. Köylülere gelişi güzel vurmaya, yaşlıları ve kadınları tekmelemeye başladılar. Benden büyük bir iki çocuğu enselerinden tutup bağırarak keçileri getirmelerini söylediler. Sonra köylüleri uzun bir sıra oluşturacak şekilde arka arkaya dizdiler. Huzursuzluk ve yakınmalar daha da arttı. Farkında olmadan ben de ağlamaya başlamıştım. Genç kadınlardan bazıları sıranın yanına çıkarıldı. Bu kadınlar esir olarak haydutlarla birlikte köyden ayrılmak zorunda olduklarını anlayınca giysilerini çekiştirmeye ve parçalamaya başladılar. O sırada korkunç bir şey oldu. Karılarının götürüleceğini anlayan erkeklerden biri sıradan çıkarak karısının alınmasına izin vermediğini söylemeye cesaret etti. Babamın kuzenlerinden Alfredo'ydu bu. Alfredo iyi bir balıkçıydı ve kimseye kötü bir söz ettiği duyulmamıştı. Şimdiye dek varlığından haberdar olmadığı cesaretiyle sanki başka bir hayata adım atar gibi öne çıkmış, korku içindeki karısını korumak için haydutların karşısına dikilmişti. O an sadece kendisinin ve karısının onurunu değil hepimizi savunuyordu. Sanki davranışıyla hepimizin korkusuna karşı çıkıyordu. Haydutların önderi Alfredo'ya şaşkın bir ifadeyle baktı, sonra çetedeki en genç çocuklardan birine bir emir verdi. 13 yaşlarındaki çocuk hiç tereddüt etmeksizin gitti, baltasıyla Alfredo'nun başını gövdesinden ayırdı. Yuvarlanan başı kumları kızıla boyadı. Alfredo'nun gövdesi yere düştü, boğazından kanlar fışkırıyordu. Bütün bunlar o kadar hızlı olup bitmişti ki önce hiç kimse bir şey anlamadı. Sessizliğin ortasında çocuk gülmeye başladı. Baltasını ceketine sildi ve gülmeye devam etti. O zaman onun da korktuğunu anladım. Görünmez bir balta sürekli ensesindeydi. Arkadaşlarım, komşularım, akrabalarımdan oluşan korku içindeki kalabalık büyük bir gürültüyle sızlanmaya ve yakınmaya başladı. Annemin ellerini yüzüne kapattığını gördüm. Bu kadar küçük olduğum, çok korktuğum ve ona yardım edemediğim için kendimden nefret ediyordum. Haydutlar da iyice huysuzlaşmışlardı. Bağırıp çağırıyor, sağa sola yumruk yağdırıyor, bulabildikleri yenebilecek her şeyi kapıyorlardı. Arkasına saklandığım mısır sepetini nedense görmediler. Sonra genç kadınlardan bazılarını peşleri sıra sürüklemeye başladılar. Dehşet içinde annemi de götürmeye çalıştıklarını gördüm. Çığlıklar atıp babamın adını haykırmaya başlayınca haydutlar anneme vurdu ama o direnmeye devam etti. Mısır sepetinin arkasında daha fazla saklanamazdım. Gerçi üzerimde pantolon yoktu ama annemi elimden almalarına izin veremezdim. Kalktım koşarak üzerine yeşil sineklerin üşüşmüş olduğu, Alfredo'nun başının durduğu meydanı geçtim ve annemin kapı lağanasına sıkıca yapıştım. Dipnot kapı lağana kumaş parçası, Afrika'da geleneksel kadın giysisi. Özellikle annemle ilgilenen haydutların önderi bana soru sorarmış gibi baktı. Sonra oğlu olduğumu anladı. Herkes birbirimize çok benzediğimizi söylerdi. Birden annemin önceleri beni taşımış olduğu gibi sırtına bağlayarak, taşıdığı kız kardeşimi çekip alarak kadınların mısır dövdüğü büyük dibeye doğru yürüdü. Kardeşimi dibeğin içine soktu ve ağır tokmağı alıp anneme uzattı. "Karnım aç," dedi. "Dibekte mısır ya da ne varsa döv de yiyecek bir şeyler hazırla." Annem çığlıklar atarak, çırpınarak dibeye ulaşmaya çalışıyor ama adam onu uzak tutmayı başarıyordu. Sonunda bir vuruşta annemi yere devirdi, beni de kolumdan yakaladı. "Seçimini yap," diye bağırdı. Bağırınca dişsiz olmasından ötürü sesinde tıpkı hayvanlarınki gibi garip bir tıslama olduğunu fark ettim. "Bu civcivin kafasını keseceğim. Eğer yiyecek bir şey vermezsen kafasını keseceğim." Annem yerde çığlıklar atıyor, kardeşimin içine tıkıştırılmış olduğu dibeye doğru sürünmeye çalışıyordu. Korkudan işemeye başladığımı fark ettim. Beni tutan kötülük o denli büyük ve kavranamaz bir şeydi ki ölmek istiyordum. Ben ölmeliydim, annem ölmeliydi, kardeşim yaşamalıydı. Biri onu alıp sırtına bağlamalıydı. Annesi sayılabilecek olan annemin kız kardeşlerinden biri onu tekrar hayata geri döndürürdü. Hiç kimse mısır dibeği içinde tokmakla ezilerek ölmek zorunda kalmayacaktı. Ölüm böyle bir kurbana değmezdi. Dişsiz adam aniden bizimle uğraşmayı bıraktı. Beklemekte olan adamlarına bir iki kısa emir verdi. Haydutlar keçileri, kadınları ve köyde buldukları bütün yiyecekleri taşıttıkları gençleri önlerine katarak yola koyuldular. Beni ve son ana kadar kendini kurtarıp dibeğin içinde ağlamaya başlamış olan kardeşime ulaşmaya çalışan annemi de sürükleyip aralarına kattılar. Dişsiz adam havandan gelen zayıf ağlamayı duymuştu anlaşılan. Alfredo'nun kafasının hemen yanında duran tokmağı kaptı. Sonra bir an niye elinde tuttuğunu bilmezmiş gibi baktı tokmağa. Ardından yırtıcı hayvanlar gibi peşindekilerle birlikte gece vakti köyümüzü basarak özgürlük adına yakınlarımızı öldürmüş bu dişsiz adam tokmağı havana indirdi. Ta ki kardeşimin sesi kesilene kadar. Annem ağlamanın kesildiğini duydu. Dönüp baktı ve neler olduğunu, dişsiz adamın son bir kez vurduğunu ve sonra her yeri tam bir sessizliğin kapladığını gördü. O an dünya ölmüştü sanki. Çoğumuz hala hayatta olmamıza rağmen aslında ölüydük. Huzursuz bir şekilde ortalıkta uçuşan ruhlar da ölü, küçük ve soğuk taştan yağmur damlaları gibi yere düştü. Sonra neler oldu pek hatırlamıyorum. Bayılmış olan annemi haydutlar kah taşıdılar, kah sürüklediler. Ben hala çıplaktım ve neresi olduğunu kimsenin bilmediği hedefimize giden yoldaki dikenler tarafından delik deşik edilmiştim. Ayaklarını sürüyen hayaletler olduğumuzu düşünüyordum. Biz bir grup insan ve bize eşlik eden haydutlar hepimiz ölüydük. Ölü havayı soluyarak artık yaşamayan bir toprak parçasını kat ediyorduk. Hayat yoktu artık. Kız kardeşim ağlamayı kestiği an sona ermişti. Arada çalıların arasında parlayıveren ırmak ölüydü, su ölüydü, gökyüzünde yanan güneş ölüydü, yorgun adımlarımız ölüydü. Hayatı geride bırakmış bir ölüler kervanıydık biz. Ebedi bir hiçliğe doğru gidiyorduk. Karanlıkta gün doğmaya başlayana kadar ilerledik. Dişsiz adamın yolladığı gözcüler önümüzden gidip yakınlarda insanların olduğunu fark ederlerse bizi uyarıyor, biz de yolumuzu değiştiriyor, uzatıyorduk. Gündüz sık ağaçlı bir koruluğa gizlenerek karanlığın çökmesini bekledik. Bu arada haydutlar kadınları paylaşmaya başlamıştı ama annemle ilgilenmiyorlardı. Sürekli ağlıyor, vurduklarında ya da tekmelediklerinde bile sesini kesmiyordu. Ben hiç yanından ayrılmamaya çalışıyordum. Hala pantolonum yoktu. Ama kadınlardan biri vücuduma sarmam için kapulağın ağzından bir parça yırtıp vermişti. Haydutlar kadınları yemek pişirmeye zorlayıp pişirilenleri de bize bir parça vermeksizin yediler. Yemeklerini bitirdikten sonra kadınların bir kısmını çalıların arkasına sürüklediler. Geri geldiklerinde kadınların giysilerinin buruşmuş ve yırtılmış olduğunu, ayrıca durumlarından utandıklarını fark ettim. Haydutlar sürekli olarak bidonlarla taşıdıkları tonton toyu içiyor, arada birbirleriyle kavga ediyorlardı. Ama eğer dişsiz adam kendilerini öncü ya da gözcü olarak seçmemişse genellikle uyuyorlardı. Sanki tüm canlıların terk etmiş olduğu bir arazide ayaklarımızı sürüyorduk. Ortalıkta bir kuş bile yoktu. Güneşe bakarak önce kuzeye doğru gittiğimizi, sonra bir gün doğuya döndüğümüzü saptadım. Ama nereye gittiğimizi hiçbirimiz bilmiyorduk. Birbirimizle konuşmamız yasaktı. Sadece arada bir haydutlardan biri bir şey sorarsa ağzımızı açabiliyorduk. Benden sadece birkaç yaş büyük olan çocuklara bakıyordum. Daha erişkin sayılacak yaşa bile gelmemiş oldukları halde çok yaşlı insanlar gibi davranıyorlardı. Sık sık baltasıyla Alfredo'nun kafasını uçurmuş olan çocuğu gözlüyordum gizlice. Nasıl gülmüş olduğunu düşünüyordum, korku dolu. Günü geldiğinde ruhunun ölüler tarafından, ataları tarafından nasıl karşılanacağını düşünüyordum. Sanırım ceza çekecekti. Ruhların da birbirlerini hayattayken işlemiş oldukları suçlar için cezalandırması bana çok akla yakın geliyordu. Akşamın ilerlemiş saatlerinde bir yaylaya ulaştık. İzlemekte olduğumuz yol son günlerde giderek dikleşmişti. Vardığımızda başka haydutlarla, yanan kamp ateşleriyle, derme çatma barakalarla ve bir sürü silahla karşılaştık. Haydutların genç devrimcilerin ulaşamayacağı ücra köşelere kurdukları üslerden birine gelmiştik. Oradaki ilk akşamdan hatırladığım hepimizin çok yorgun olduğuydu. Annem artık ağlamıyordu ama hiç konuşmuyordu da. Yüreğinin yanan köyde bıraktıklarının acısıyla felce uğradığını düşündüm. Haydutlar bizi bir kulübeye sürdü. Karanlıkta sert toprağın üzerinde yatıp, hurma şarabıyla kafa çeken, birbirleriyle dalaşan, açık saçık şarkılar söyleyen ya da genç devrimcilere lanetler okuyan haydutlara kulak verdim uzun bir süre. Uyuyamayacak kadar açtım. İçimde durup dinlenmeden karnımı ısırıp gücümün neredeyse kurumuş bir ırmak yatağındaki son damlalar gibi yok olmasına neden olan, küçük delikler açan gözü dönmüş hayvanlar vardı sanki. Yine de bir ara uykuya dalmışım. Sabah olduğunda derin bir uykudan uyandım. Kulübeden dışarı sürüldüğümüzde haydutların bir çember oluşturacak şekilde oturduklarını gördüm. Toplantı yapıyor gibiydiler. Burada söz sahibi olanın dişsiz adam değil, bir başkası, küçük ve kısık gözleri olan tıknaz bir adam olduğunu fark ettim hemen. Haydutları şimdi o yönetiyordu anlaşılan. Bizi çemberin ortasına iterek oturmamızı emrettiler. Havada bunaltıcı bir sıcak vardı ve uzaklarda bol yağmur tuttukları kuşku götürmez kara bulutların devasa gölgeler oluşturacak şekilde üst üste yığıldığını görebiliyordum. Kısık gözlü adamın üzerinde sağlam ve temiz bir üniforma vardı. Karşımıza geçti ve kurtarılmış bölge dediği yaylaya hoş gelmiş olduğumuzu, bundan sonra burada yaşayacağımızı söyledi. Her birimiz şu ya da bu şekilde genç devrimcilere karşı yürütülen savaşa katılacaktık. Gereğinde hayatımızı feda etmeye hazır olmamız ve eğer hayatta kalmak istiyorsak verilen emirlere uymamız gerekiyordu. Sonra bize su ve yiyecek verdiler. Hepimiz çok açtık ama kimsenin boğazından birkaç lokmadan fazlası geçmedi. Hala öyle korkuyorduk ki midelerimiz küçülmüştü. Sanki onlar da görünmez hale gelmek istiyordu. Daha sonra ben de dahil olmak üzere bütün erkek çocukların, kısık gözlü adam ve hepsi de silahlı birkaç haydut'tan oluşan bir grubu izlemesi söylendi. Annem beni bırakmamaya çalıştı. Kolumu kavrayan bir pençe gibiydi eli. Ama kendisine dönerek gitmemin daha iyi olacağını söyledim. Mutlaka geri dönecektim. Kalacak olursam belki de öldüreceklerdi beni. Kalkıp diğerlerini izledim. Bu annemi son görüşüm oldu. Defalarca başımı, alnımı okşamış, eli pençe gibi sarmıştı kolumu. Tırnakları öyle derine batmıştı ki kolum kanamaya başlamıştı. Tırnakları benimle konuşmuştu. Beni yitirmekten öylesine korkuyordu. Kalktım ve sağa sola bakmadan yola koyuldum. Patikalardan ilerleyerek yaylayı bir yarık gibi bölen dar bir vadiye vardık. Ellerimdeki parmakların sayısı kadar çocuktuk. En gençleri bendim. Diğerleri arkadaşlarım, kardeşlerim, birlikte oyun oynadığım çocuklardı. Sonra her şey çok çabuk olup bitti. Kısık gözlü adam aniden bana doğru geldi ve elime bana çok ağır gelen bir tüfek tutuşturdu. İşaret parmağımı tetiğe koymamı ve karşımdaki çocuğu vurmamı söyledi. Ne dediğini kavrayamamış olmama rağmen içime tekrar büyük bir korku dolmuştu. ''Yaşamak istiyorsan onu vurman gerek.'' diye tekrarladı kısık gözlü adam. ''Eğer ateş etmezsen adamdan sayılmazsın. Bu da hayatta kalmayı hak etmiyorsun demektir.''
''Kardeşimi vuramam.'' dedim. ''Hem ben adam değil, çocuğum daha.''
Dediklerimi duymamıştı sanki. ''Yaşamak istiyorsan ateş et, vur onu.'' Karşımda duran çocuğun adı Tiko idi. Babamın kardeşlerinden birinin oğluydu. Yaşça benden oldukça büyük olmasına rağmen pek çok kez birlikte oynamıştık. Şimdi ise karşımda duruyor ve ağlıyordu. Yüzüne baktım ve onu asla kendi hayatımı kurtarmak için bile olsa vuramayacağımı anladım. Kısık gözlü adamın söylediklerinin ciddi olduğunu biliyordum. Dediğini yapmazsam beni belki de kendi elleriyle öldürecekti. İşte o an hala çocuk olmama rağmen büyüğü verdim. Kesinlikle ölümüm anlamına gelen bir karar vermiştim. Ama yapmam gerektiğine inandığım şeyi yapmayacak olursam hayatım tüm anlamını yitirecekti. Kardeşimi vuramazdım. Dibek'te öldürülen kız kardeşimi düşündüm. Ölürken aklımda onun olmasını istiyordum. Kısa bir süre sonra beni de döverek öldürdüklerinde birbirimizi göreceğimizi biliyordum. Parmağımı tetiğe koydum ve namluyu aniden kısık gözlü adama doğrultarak ateş ettim. Kurşun göğsünün ortasına isabet etti ve adamı yere devirdi. Ölmeden önce yüzünde beliren şaşkınlık ifadesini hala hatırlıyorum. Tüfeği atıp bütün gücümle az önce indiğimiz patikaya doğru koştum. Hep sırtıma bir kurşunun saplanmasını bekledim. Kız kardeşim gözlerimin önündeydi. O kadar hızlı koşuyordum ki çıplak ayaklarım yere ancak şöyle bir dokunuyordu. Aslında ben değildim koşan, içimdeki hayattı. Az sonra beni yakalayacaklardı ve ardından ölecektim. Daha sonraları hayatta insanın sadece yapmakta olduğu işten ibaret olduğu anların bulunduğunu öğrendim. Patikada koşan bir çift bacak ve ayaktan başka bir şey değildim ben o an. Patikanın çatallandığı bir noktaya geldim ve geldiğimiz yol olmamasına rağmen sola saptım. Karşıma aşağıya doğru inen sarp bir bayır çıktı, patika sona ermişti. Yine de bayırın üst sınırını izleyerek koşmaya devam ettim ve hafif bir eğimle aşağıya doğru büküldüğü noktaya kadar ilerledim. Oradan da sürünerek ve kayarak altımda uzanan vadiye indim. Beni hala yakalayamamışlardı. Vadinin tabanına vardığımda ayağa kalkıp ilk kez arkama baktım. Haydutlar görünmüyordu. Düz ve sanki sonsuzmuş gibi görünen vadide yürümeye koyuldum. Karanlık bastığında bir ağaç bulup susuzluktan bitkin vücudumdaki son güçle en uç dallarına kadar tırmandım. Sabahın erken saatlerinde tekrar yola koyuldum. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Annemi, kız kardeşimi, babamı ve yanmış köyü düşünüyordum. Ayrıca vurmadığım kardeşimi ve küçük kısık gözlü adamı da. Henüz çocuktum ama bir insan öldürmüştüm. Dudaklarım susuzluktan çatlamıştı. Akşama doğru küçük bir dere buldum. Kana kana su içtikten sonra sık çalıların gölgesine oturdum. Haydutların beni ellerinden kaçırmış olduklarını hala kavrayabilmiş değildim. Ayrıca bundan sonra ne yapmam gerektiğini de bilmiyordum. Dere kenarında otururken yüreğimin nasıl da büyük bir yalnızlık hissiyle dolmuş olduğunu hala hatırlıyorum. Sanki dünya batmıştı ve geriye bir tek ben kalmıştım. Hangi yöne gidersem gideyim yalnız kalmaya mahkumdum. Yanılıyordum. Çalıların gölgesinde otururken derenin karşı kıyısında birinin bulunduğunu fark ettim. Beni daha sonra şehre getiren beyaz cüceyle orada karşılaştım işte. Nelio sustuğunda gün ağarmış, hafif bir yağmur başlamıştı. Korunması için un çuvallarından bir çatı kurdum. Alnına dokunduğumda ateşinin gene çıktığını fark ettim. Tekrar şifalı ilaç almaya gitmezden önce bana anlattıklarını düşündüm uzunca bir süre. O gece tiyatronun sahnesinde neler olup bitmişti hala bilmiyordum.
Orada ne işi vardı? Onu ateş eden kimdi?
Nelio uyuyordu. Ayağa kalktım, sırtım ağrımıştı. Gerindim ve Nelio'yu hakkında hiçbir şey bilmediğim rüyalarıyla baş başa bıraktım.
5. ayrımın sonu. Sayfa 56.